Ayrım 5 Sürü Frank Schätzing Sayfa 52 Johnson kabininden dışarı çıktı. Thorvaldson'un güvertesindeki ortam sessiz bir rutindi. Gemi çok büyük sayılmazdı. Bremerhaven'daki Polar Stern gibi bazı dev araştırma gemileri, güverteye inecek helikopterler için bile alana sahipti. Ama Thorvaldson'un ekipmanları için her boş alana ihtiyacı vardı. Küpeşte'ye doğru gitti ve denize baktı. Neredeyse iki saattir petrol platformları ve sondaj kulelerini geçerek ilerliyorlardı. Şimdi Shetland adalarının kuzeyinde, kıta sahanlığının ötesindeydiler ve manzara genişlemişti. Geminin karinası ve deniz yatağı arasında neredeyse 700 metrelik su vardı. Kıta sahanlığı haritalanmış ve keşfedilmişti ama sonsuz karanlık hala gizemini koruyordu. Güçlü projektörlerin ışığı bilim insanlarının küçük bölümleri aydınlatmasına olanak vermişti. Ama bu koca bir ülkeyi gece sokak lambası ile keşfetmeye benziyordu. Johansson çantasındaki bir şişe Bordeaux ile İtalyan ve Fransız peynirlerini hatırladı. Lund'u aramaya çıktı ve onu robotun dalış öncesi kontrollerini yaparken buldu. 3 metre yüksekliğindeki yanları açık kutu hidrolik bombadan ayrılmıştı. Kapağının dışında ismi Victor yazıyordu. Kamera ve parçalı kol öne monte edilmişti. Lund gülümsedi, etkilendin mi? Johansson görev duygusuyla Victor'un çevresinde döndü. Büyük sarı bir elektrikli süpürge dedi.
Oyun bozan.
Ağırlığı ne kadar?
4 ton. Hey Jean!
Kızıl saçlı ince bir adam bir kablo makarasının ardından baktı. Lund eliyle onu çağırdı.
Jean-Jacques Alban ikinci kaptandır. Thorvaldson'u yüzer tutuyor dedi Lund. Jean, benim ilgilenmem gereken şeyler var. Benim için Zigur'a göz kulak olur musun?
İki adam izlerken aceleyle gitti. Sanırım Victor'u bana açıklamaktansa yapacak daha önemli işlerim vardır dedi Johansson.
Hiç dert değil. Sen NTNU'dansın değil mi? Anladığım kadarıyla solucanları inceliyordun.
Statoil neden onlarla bu kadar ilgili ki? Alban umursamaz bir hareket yaptı. Asıl ilgilendiğimiz yamacın özellikleri. Solucanları kaza ara bulduk. Sorunun tamamen Tina'nın aklında olduğunu düşünüyorum.
Ama bu yüzden burada değil miyiz? Yani solucanlar yüzünden dedi şaşkınlıkla Johansson.
Sana böyle mi dedi? Alban kafasını salladı. Hayır, bu görevimizin sadece bir kısmı. Yani tabii ki görevi uygulayacağız. Ama asıl işimiz bir sualtı izleme istasyonu için yolu temizlemek. Ana fikir onu petrol sahasının tam üstüne kurmak. Böylece eğer saha güvenli görünürse bir denizaltı ünitesi kurabiliriz.
Tina Swap ile ilgili bir şeyler söylemişti.
Alban huzursuzca ona baktı.
Aa, hayır, bildiğim kadarıyla denizaltı işleyicisi için karar çoktan verildi. Planın değiştiğini sanmıyorum.
Anlaşılan yüzer platformlar olmayacaktı. Johansson adamı robotla ilgili sorgulamaya karar verdi.
Bu bir Victor 6000, uzaktan kumanda edilir araç, yani ROV diye açıkladı Alban.
Dipnot, ROV, Remotely Operated Underwater Vehicle, uzaktan kumandalı denizaltı aracı. 6000 metre derinlikte çalışabilir ve bir seferde günlerce suda kalabilir. Hareketlerini gemiden yönlendiriyoruz. Kontrol odasına uzanan bir kablo verilerini anında iletiyor. Bir sonraki yolculuğu 48 saatlik bir keşif. Sana avuç dolusu solucan getirmesini sağlayacağız. Statoil biyolojik çeşitliliği korumasıyla gurur duyar. Durdu.
Yaratıklarda ne buldun?
Bir şey söylemek için çok erken dedi Johansson. Metalik bir çarpma sesi duyuldu ve Johansson, bombanın Victor'u güverteden kaldırmasını izledi.
Beni izle dedi Alban ve güvertenin ortasındaki baraka büyüklüğündeki 5 konteynere doğru ilerlediler.
Birçok gemi Victor'u kullanmak için yeterli ekipmana sahip değildir. Ama yeterli alana sahip olduğumuz için onu Polar Stern'den ödünç aldık.
Konteynerlerde ne var?
Winch için hidrolik birim ve bazı başka makinalar. En baştaki ROV kontrol odasına ev sahipliği yapıyor. Kafana dikkat et.
Alçak bir kapıdan geçtiler. İçeride alanın neredeyse yarısı kontrol paneli ve ikiz ekranlar tarafından kaplanmıştı. Bazıları kapatılmıştı ama kalanı ROV'dan gelen operasyonel geri bildirim ve seyir bilgisini gösteriyordu. Konsolların başında Lund'la birlikte bir grup adam oturuyordu.
Ortadaki adam pilot diye mırıldandı Alban. Onun sağında parçalı kolu idare eden yardımcı pilot var. Victor çok hassas ve kesindir ama operatörün de ona ne yapacağını söylemek için aynı şekilde yetenekli olması gerekiyor. Köprüdeki nöbetçi subayla iletişim halinde olması gerekiyor ki gemiyle robotun ortaklaşa hareket ettiğinden emin olsun. Bilim insanları ise orada Tina ile birlikteler. Tina kameraları kullanıyor ve görüntüyü kaydediyor. ''Hazır mıyız?'' diye sordu Tina'ya. ''Alçaltmaya hazırlan.'' dedi Lund. Boş ekranlar birbiri ardına aydınlanmaya başladı ve Johansson geminin kıçının, bombanın, göğün ve denizin bazı bölümlerini ayırt etti. ''Bundan sonra Victor ne görüyorsa onu göreceğiz.'' dedi Alban. ''Sekiz farklı kamera var. Bir tane zoomlu ana kamera, iki tane yönlendirme kamerası ve beş tane daha. Resim kalitesi inanılmazdır. Yüzeyin birkaç bin metre altında bile keskin görüntü ve parlak renkler elde edilebiliyor.'' Robot alçaldı ve deniz yakınlaştı. Su kamera lensinin üzerinden aktı ve Victor aşağı doğru yoluna devam etti. Monitörler gittikçe kararan mavi yeşil bir dünyayı yansıtıyordu. Kontrol odası bombanın üzerinde çalışan kadın ve erkeklerle dolup taşmaya başlamıştı. ''Projektörleri açın.'' dedi koordinatör. Victor'un çevresindeki alan aydınlandı ama ışık dağılıyordu. Mavi yeşil soluklaştı ve yerini yapay olarak aydınlatılan karanlığa bıraktı. Görüntüye küçük balıklar girdi. Ardından ekran baloncuklarla doldu. ''Plankton'' diye düşündü Johansson. Bir kırmızı başlıklı ve bir transparan taraklı deniz anası geçip gitti. Bir süre sonra parçacıkların istilası seyreldi. Derinlik alıcıları 500 metreyi gösterdi. ''Victor aşağıda ne yapacak?'' diye sordu Johansson. ''Deniz suyunu ve çökeltiyi test edip birkaç organizma toplayacak.'' dedi ekrana odaklanan Lund. ''Ama asıl lütfu kamera çekimi.'' Çentikli bir şekil belirdi. Victor yamaçtan aşağı doğru alçalıyordu. Kırmızı ve turuncu kerevitler zarif antenlerini salladı. Derinlikler zifiri karanlıktı ama ışıldaklar ve kameralar yaratıkların doğal renklerini canlı bir şekilde yansıtıyorlardı. Victor süngerleri ve deniz hıyarlarını geçti ve sonunda arazi düzeldi. ''Geldik.'' dedi Lund. ''680 metre.'' ''Tamamdır.'' diyen pilot öne eğildi. ''Biraz eğilelim.'' Yamaç ekranlardan kayboldu. Bir süre sudan başka bir şey göremediler. Sonra deniz yatağı birden mavi siyah derinliklerde görünüverdi. ''Victor bir milimetreden daha az bir hata payıyla yönünü bulabilir.'' dedi Alban. ''Yani şimdi neredeyiz?'' ''Bir platonun üzerinde dolanıyoruz. Altımızdaki deniz yatağı devasa petrol depoları barındırıyor.'' ''Hidratlar var mı?'' Alban dikkatle ona baktı. ''Elbette, niye sordun ki?'' ''Sadece merak ettim. Demek Statoil üniteyi buraya kurmak istiyor.'' ''Burası herhangi bir sorun olmadığını varsayarsak tercih ettiğimiz bölge.'' ''Solucanlar gibi sorunlar mı?'' Alban omuz silkti. Johansson Fransız adamın konudan hiç hoşnut olmadığını düşündü. Robot yaban diyarları dolanıp uzun ince bacaklı deniz örümceklerine ve yarı yarıya çökeltiye gömülü balıkları geçerken birlikte seyrettiler. Kameraları sünger kolonilerini, yarı saydam deniz analarını ve minyatür kafadan bacaklıları yakaladı. Bu derinlikte su o kadar da kalabalık değildi ama deniz yatağı birçok farklı yaratığın eviydi. Bir süre sonra arazi çiçek bozuğu gibi lekelendi. Kaba ve uçsuz bucaksız kırbaç izleriyle dolu gibi görünüyordu. ''Çökelti kaymaları.'' dedi Lund. ''Norveç yamacı tarihinde çok hareketlilik gördü.'' ''Ya buradaki dalgalı çizgiler ne?'' diye sordu Johansson. Ama arazi çoktan değişmişti bile. ''Onlar akıntılar yüzünden. Haydi platonun kenarına biraz bakınalım.'' Durakladı. ''Solucanları bulduğumuz yere epey yakınız.'' Ekranlara baktılar. Işıklar ara sıra geniş beyazımsı alanları gösteriyordu. ''Bakteri yığınları.'' dedi Johansson. ''Hidratların kesin bir işareti.'' ''O tarafta.'' dedi pilot. Ekran çatlamış bir beyaz tabaka gösterdi. Donmuş metan yatakları. Ve bir şey daha. O da sessizleşti. Kıpır kıpır pembe bir kütle hidratı kaplıyordu. Kısa bir an ayrı ayrı bedenler gördüler ama sonra kıvranan pembe tüpler sayılamayacak kadar çoklaştı. Pembe et ve beyaz kıllar alt alta üst üste dalgalanıyordu. Öndeki adamlardan bir iğrenme sesi geldi. Şartlanma diye düşündü Johansson. Çoğu insan her yerde olmalarına rağmen kıvranan, sürünen, kaygan yaratıklardan hoşlanmazdı. Minik böcek sürülerinin teninin üzerinden geçtiğini hayal etti ve midesindeki milyonlarca bakteriyi. Ama Johansson kendine rağmen solucanlardan tedirgin olmuştu. Meksika körfezinden gelen resimler benzer şekilde geniş kolonileri göstermişti. Ama onlarda daha küçük solucanlar sakince deliklerinde duruyordu. Bu solucanlarsa buzun üzerinde sürünmeye hiç ara vermiyorlardı. Yüzeyi süpüren şişkin, koca bir kütleydi.
''Biraz etrafta dolanalım.'' dedi Lund.
Rowe geniş bir slalom ile suyu keserek ilerledi ve solucanlar her yerdeydi. Aniden zemin çöktü. Pilot robotu platonun kıyısına yönlendirdi. 8 güçlü projektörün toplu ışığında bile görüş mesafesi birkaç metre ile sınırlıydı. Ama solucanların yamaç boyunca yayıldığını hayal etmek hiç de zor değildi. Johansson'a göre bunlar Lund'un ona getirdiği örneklerden bile büyüklerdi. Ekranlar karardı. Victor kendini kenardan aşağı bıraktı. Dibe kadar 100 metrelik bir düşüş vardı. Robot tam gaz ilerledi.
''Dön'' dedi Lund. ''Duvara bir göz atalım.''
Parçacıklar projektörlerin ışığında dans etti. Sonra büyük ve parlak bir şey dalgalanarak bir anlığına ekranı doldurup ardından müthiş bir hızla geri çekildi.
''Bu da neydi?'' diye haykırdı Lund.
''Geri dön.'' Rowe yaptıklarını tekrar etti.
''Yok oldu.''
''Daire çiz.'' Victor durdu ve kendi etrafında dönmeye başladı. Ama geçilmez karanlık ve ışıkta parlayan plankton yağmuru dışında görecek bir şey yoktu.
''Orada bir şey vardı.'' dedi yardımcı pilot. ''Belki de bir balıktı.''
''Lanet olası, çok büyük bir balık.'' diye hırladı pilot.
Lund Johansson'a döndü ama o da başını salladı.
''Hiçbir fikrim yok.''
''Tamam, haydi biraz daha derine inelim.''
Rowe yamaca yöneldi. Birkaç saniye sonra deniz yatağından dik bir duvar görüntüye girdi. Yüksek birkaç çökelti alanı görünüyordu ama kalanı artık tanıdık olan pembe kütlelerle kaplıydı.
''Her yerdeler.'' dedi Lund.
Johansson ona katıldı. ''Buradaki hidrat katmanlarının bir haritası var mı?''
''Arazi metan dolu. Hidratlar kayaların kovuklarındakiler, deniz tabanından sızan gaz.''
''Üstlerindeki buzu kastediyorum.''
Lund klavyeye bir şeyler yazdı. Deniz yatağının bir haritası ekranında belirdi.
''Açık renk bölümleri görüyor musun? Hidrat çökeltileri orada.''
''Victor'un şu anki yerini gösterebilir misin?''
''Buralarda bir yerde.''
Lund açık renk bölümlerle kaplı bir alanı işaret etti.
''Tamam, onu şu yöne ve sonra da yukarı doğru yönlendir.''
Projektörler solucanlardan korunmuş bir alan buldu. Bir süre sonra yer yukarı doğru eğimlendi ve ardından da dik duvar göründü.
''Bizi yukarı çıkar.'' dedi Lund. ''Yavaşça ve dikkatle.''
Birkaç dakika içinde biraz önce gördükleri resim yine oluştu. Beyaz, kıllı, pembe tüp bedenler.
''Tam beklendiği gibi.'' diye mırıldandı Johansson. ''Haritanın doğru olduğunu varsayarsak burası hidrat yataklarının ana kuşağı. Burada bakteriler metandan besleniyor olmalı ve solucanlara yem oluyorlar.''
''Peki ya sayılardan ne haber? Milyonlarcasını göreceğini bekliyor muydun?''
''Hayır.''
Lund arkasına yaslandı. ''Tamamdır.'' dedi eklemli kolu kontrol eden adama. ''Victor'u biraz yere indirelim. Bir avuç solucan alıp bölgeye göz atacağız.'' Johansson kapısının vurulduğunu duyduğunda saat 10'a gelmişti. Lund içeri girip minik sehpa ile birlikte kabindeki tek konfor alanını oluşturan küçük koltuğa devrildi.
''Gözlerim acıyor.'' dedi kadın. ''Alban bir süreliğine nöbeti devraldı.''
Bakışlarını peynir ve açık bordo şişesine kaydırdı.
''Tahmin etmeliydim.'' kahkaha attı. ''Demek bu yüzden aceleyle kaçtın.''
Johansson kumanda odasından yarım saat önce çıkmıştı. ''Brie de Mox, Taleggio, Munster, olgun bir keçi peyniri ve biraz da Piedmont dağlarından fontina.'' dedi. ''Üstüne baget ekmeği ve tereyağı. Bir kadeh şarap ister misin?''
''Sormana gerek var mı? Ne şarabı?''
''Bir pauyak. Karafa aktarmadığım için beni affet ama Thorvaldson'da düzgün bir kristal bulunmuyor. İlginç bir şeyler buldunuz mu?''
Kadına bir kadeh uzattı ve Lund bir yudum aldı.
''Lanet şeyler, hidratların üstüne kamp kurmuş. Her yer onlarla dolu.''
Johansson kadının karşısına yatağının ucuna oturdu ve bir parça baget ekmeğine tereyağı sürdü. Olağanüstü. Lund kendine biraz peynir aldı. ''Diğerleri endişelenmemiz gerektiğini düşünüyorlar. Özellikle de Alban.'' Yani geçen sefer bu kadar çok değiller miydi?
Hayır, demek istediğim benim zevkime göre yeterinden fazlası vardı ama ben azınlıktaydım.
Johansson ona gülümsedi. Zevkli kişiler hep az sayıdadır.
Yarın sabah Victor bazı örneklerle birlikte gemiye dönecek. Onlara bakabilirsin.
Peynirini çiğneyerek ayağa kalktı ve Lombos'dan dışarı baktı. Gökyüzü açılmıştı. Bir ay ışığı demeti suda parlıyor, yalpalayan dalgaları aydınlatıyordu. Video görüntülerine yüzlerce kez bakıp ne gördüğümüzü anlamaya çalıştım.
Alban bir balık olduğuna emin. Ki eğer öyleyse ya bir manta vatozu ya da ondan bile büyük bir şeydi. Ama bir şekli varmış gibi görünmüyordu.
Belki de yansımaydı diye önerdi Johansson.
Mümkün değil, sadece birkaç metre ötede ışığın hemen kenarındaydı ve bir anda yok oldu. Sanki ışığa katlanamıyormuş ya da korkmuş gibi.
Bir balık sürüsü de böyle seyirtebilir. Yakın yüzen balıklar böyle
Sürü değildi Zigurd. Tam anlamıyla düzdü. Geniş, iki boyutlu bir şeydi. Sanki cam gibi. Devasa bir deniz anası gibi.
İşte cevabın o zaman.
Ama deniz anası da değildi.
Bir süre sessizce yediler. Jørgensen'e yalan söyledin dedi Johansson aniden. Swap kuracağın yok. Her ne geliştiriyorsanız işçilere ihtiyacınız olmayacak.
Lund kadehini kaldırıp bir yudum aldı ve dikkatle masaya bıraktı. Doğru.
O zaman neden ona yalan söyledin? Kalbini kırmaktan mı korktun?
Belki.
Nasıl olsa yapacaksın. Petrol işçilerine artık ihtiyacınız kalmadı, öyle değil mi?
Dinle Zigur, ona yalan söylemekten hoşlanmıyorum. Ama lanet olsun ki bu sanayi değişmek zorunda ve bazıları işinden olacak. Jørgensen Gullfaks C'deki iş gücünün 10'da 9 azaltılacağını biliyor. Bir platformu toptan ıslah etmek o kadar adamı beslemekten çok daha ucuza geliyor. Statoil Gullfaks B'deki işçilerin tümünden kurtulma fikrini düşünüp duruyor. Onu başka bir platformdan işletebilirdik ama zahmetine anca ucu ucuna değer.
Bana işinin yürütmeye değmediğini söylemiyorsun herhalde.
Açık denizdeki işler sadece 70'lerin başında OPEC petrol fiyatlarını uçurduğunda kayda değerdi. 80'lerin ikinci yarısından beri karlılık düştü. Kuzey Denizi kuyuları kuruduğunda Avrupa için işler zorlaşacak. İşte bu yüzden Victor gibi Rov'ları veya AUV'ları daha uzaklara sondaj yapmaya gönderiyoruz.
Dipnot AUV, Autonomous Underwater Vehicle, otonom su altı aracı.
AUV'lar Victor'a benzer şekilde işliyordu ama onları gemiye bağlayan kablolardan oluşan bir göbek bağları yoktu. En barınılamayacak bölgelerde bile tehlikeye atılabilen gezegen kaşiflerine benziyorlardı. Fazlasıyla esnek ve hareketlilerdi ve sınırlı sayıda karar verme kapasiteleri vardı. İcat edilmeleriyle birlikte petrol şirketleri aniden 500-600 metre derinliklerde denizaltı istasyonlara kurmaya ve bunları idame ettirmeye bir adım daha yaklaşmışlardı.
Mazeret bulmana gerek yok dedi Johansson kadehlerini yeniden doldururken. Senin hatan değil.
Mazeret bulmuyorum diye terslendi Lund. Her neyse, bu herkesin hatası. Bu kadar fazla enerji tüketmeseydik böyle sorunlarımız da olmazdı.
Olurdu, sadece şimdi olmazdı. Yine de çevreci duyarlılığın çok dokunaklı.
Ne olmuş dedi kadın alaya alındığı için diklenerek. Petrol şirketleri hatalarından ders alabilir.
Evet de hangileri?
Önümüzdeki birkaç 10 yıl boyunca 600 verimsiz, tarihi geçmiş platformu sökmekle uğraşacağız. Bunun kaça patlayacağı hakkında en ufak bir fikrin var mı? Milyarlar. Ve o zamana kadar sahanlığın petrolü tükenmiş olacak. O yüzden sorumsuz olduğumuzu söyleme.
Tamam, tamam.
Mürettebatsız denizaltı işlemcileri önümüzdeki tek yol. Onlar olmazsa Avrupa, Orta Doğu ve Güney Afrika'daki boru hatlarına bağımlı kalır.
Hiç şüphem yok. Sadece neyle karşı karşıya olduğunuzun farkında mısınız, onu merak ediyorum.
Mesela?
Mesela devasa teknolojik zorluklar.
Bunu biliyoruz.
Muazzam miktardaki petrol ve aşındırıcı kimyasalı aşırı basınç altında çok az insani müdahale ile işletmeyi planlıyorsunuz.
Johansson tereddüt etti. Derinliklerde ne olduğunu gerçekten bilmiyorsunuz. İşte bu yüzden araştırıyoruz.
Bugün yaptığınız gibi mi? Yeterli değil. Tatilden eve elinde şipşak fotolarla gelip gittiği yerleri bildiğini iddia eden bir büyük anne gibisiniz. Basitçe söylemek gerekirse anlayamadığınız bir sisteme müdahale ediyorsunuz.
Ah hayır, yine mi diye homurdandı Lund. Yanlış olduğunu mu düşünüyorsun?
Ekosistemi ezbere tersten okuyabilirim. Hatta bunu uyurken bile yapabilirim. Ne yani? Bu bir çeşit petrol karşıtı kan davası mı?
Hayır, sadece etrafımızdaki dünyayı tanıma yanlısıyım ve hatalarınızı tekrar ettiğinizden eminim.
60'ların sonunda Kuzey Denizi'ni platformlarla doldurdunuz. Şimdi de size ayak bağı oluyorlar. Derin denizde bu kadar aceleci davranmadığınıza emin olmalısınız.
O kadar aceleciysek sana o solucanları neden gönderdim?
Haklısın. Ego te absolvo. Dipnot. Ego te absolvo, seni bağışlıyorum. Katolik inancında günah çıkarma sırasında rahip tarafından okunan bağışlama düsturunun bir bölümü.
Johansson konuyu değiştirmeye karar verdi. Kare Sverdrup iyi bir adama benziyor.
Öyle mi düşünüyorsun?
Kesinlikle. Lund kadehindeki şarabı salladı.
Daha çok yeni dedi.
Bir süre ikisi de konuşmadı. Aşk var mı diye sordu Johansson sonunda.
Bende mi onda mı?
Sende.
Gülümsedi. Sanırım.
Sanıyor musun?
Ben keşif içinde çalışıyorum. Galiba hala kendi tarzımda hissediyorum.
Lund kalktığında gece yarısı olmuştu. Kapıdan çıkarken boş bardaklara baktı ve ''Birkaç hafta önce senin olurdum'' dedi. Kadının sesi neredeyse pişman gibiydi. Johansson ona koridora kadar eşlik ederken ''Benim yaşıma geldiğinde bunları atlatıyorsun'' dedi.
Lund geri dönüp öne eğildi ve Johansson'u yanağından öptü.
''Şarap için teşekkürler.''
Hayat ödünler ve kaçırılan fırsatlardan oluşuyor diye düşündü Johansson kapıyı kapatırken. Sonra sırıttı. O kadar çok fırsatı olmuştu ki şikayet etmeye hakkı yoktu.
5. ayrımın sonu, sayfa 60.